أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 503. حديث علم الإيمان الصلاة إيمانın belirtisi namazdır. Bazı hadisler vardır. İslam, Kur'an, din, iman adına ne kadar bilirseniz söyleseniz yine de hadisle ilgili daha söz söylemeniz gerekir. Bu açıdan şu huzurunda durduğumuz hadis-i şerifi de öyle zannediyorum. İmanın alameti, imanın belirtisi namazdır. Ne dersiniz? Bir adamın namazı yoksa, işte o adam kafirdir demeye başlamadım. Öyle değil. Bu açıdan değerlendirmeyin. Ama adamın namazına bakın ve imanını öyle anlayın demektir. Baktınız, henüz kılmıyor ve fakat kılınmasına can atıyorsa, imanı o seviyededir. Kılmayı çok istiyor, bazen kılmak istiyor, arada bir kılmaktan yana ve fakat o kadar beceriyor. İmanının derecesini anladınız değil mi? Ya da namaz kılıyor kılmaya, kılmak istiyor ve fakat bazen icra da ediyor fakat yatmadan kalkıyor, kalkmadan yatıyor sanki. İşte imanı ona el veriyor demektir. Öyle iki namaz görmüşüm bir günde. Mekke'de bir Müslüman delikanlı, anlaşılan o ki yeni Müslüman olmuş ve oraya getirilmiş. İslam dünyasının, İslam coğrafyasının bir bölgesinden kulak misafiri oldum. Heyecanla namaz kılıyor, bütün bir gayret uğraşıyor namaz kılıyordu. Ama dikkat ettim, başta benim onu ilk duyduğum yerde Fatiha okuduğunu fark etmiştim. Rükûya giderken Fatiha'sı devam ediyor, rükûda Fatiha devam ediyor, rükûdan kalkıyor yine Fatiha. Secdeye giderken secdelerde, sonra oturunca, sonra kalkınca yine Fatiha. Yani az biraz da belki alışık olduğumuz bir dil olunca az biraz benzetiyorum Fatiha'ya değilse. Hani şöyle bir yerlerde Kur'an-ı Kerim'den Fatiha okuma imtihanına tabi olsaydı geçer not alamayacağını zannediyordum ve fakat ama okuduğu başka bir şeye benzemiyor. Olsa olsa en fazla Fatiha'ya benziyordu ve hep arka arkaya böyle rekat rekat üstüne rekat namaz kılıyordu. Bir başka Müslüman gördüm yine aynı bölgede. Bir soru sormam gerekiyordu. Şöyle tipinden, duruşundan, namazından bunun bu işe müsait olabileceğini zannettim ve kenarda bekledim. Hani şöyle acele etmeden belki her bir rekatta yarım sayfadan fazla ama hiç olmazsa bir sayfaya yakın kıraat edilen bir namaz gibi düşünün. Rükûları ona yakın, secdeleri ona yakın olsun. Böylece iki rekat namaz kıldı. Sonra dua edip kalkıp iki rekat daha namaz kıldı. Sonra ellerini açıp dua edip kalkıp iki rekat daha namaz kıldı. Ben artık ondan sonra selamından sonra yanına varıp bak ben sana bir şeyler demeye geldim gibi halimi arz etmeye çalışınca bana döndü ve soracağımı sormuş bulundum. O da namaz kılıyordu. Tabii ben kalplerini bilmezdim ama kalbin açığa çıkan, dışa yansıyan bölümüyle insanlar namaz kılıyorlardı. Kimileri camiye gitmeden namaz kılıyorlar. Kimileri rükûlarını ve secdelerini en aza indirerek namaz kılıyorlar. Hani üç defa Sübhane Rabbiyel Ala diyecek ya secdede, bir buçuğunu giderken, bir buçuğunu dönerken söyleyecek kadar pratikleşmiş kimileri. Neredeyse daha önce bir yerlerde otururken okuduğu surelerin sanki orada ağız hareketlerini icra eder gibi namaz kılanlar. Elem tereye galiba başlamıştır, sonunda me'kul deyince otomatiğe aldığı bedeninin rüküye gittiğini fark eden namaz kılanlar biliyoruz. Ya da hayatına karışmayan namazlar, hayat programına müdahale yetkisi olmayan namazlar, ne dediğini bilmeden kılınan namazlar, ne diyeceğini düşünmeden kılınan namazlar, yani kılsam da kurtulsam denilen namazlar, her şeye rağmen ama hayatımda dursun diye icra edilen namazlar, bütün bunlar kişinin iman seviyesini, imanın alametini ortaya koyacaktır. Alemul imani as-salatu. İmanın belirtisi namazdır. Güzel kılalım. Güzelden kasıt, attu harekatımızı aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz şekilde icra edelim. Güzel kılalım. Güzelden kasıt, ne dediğimizi bilerek kılalım. Ve güzel kılalım, güzelden kasıt, o dediklerimizle hayatımız adına Allah'a söz verdiğimiz bilinciyle namaz kılalım. Namazdan sonra da bir sonraki namaza kadar o dediklerimizi icra ve ifa edelim. O zaman hem imanımız güzel olacak, hem namazımız güzel olacaktır. 504. İlmün la yenfa ke kenzin la yunfaku min. Fayda sağlamayan ilim, harcanmayan hazine gibidir. Eğer bir adam ilim sahibi ve fakat kendisine faydası yoksa, bu adamın halinin benzeri, infak edilmeyen, yani kişiye fayda sağlamayan, harcanmayan bir hazine sahip oluş gibidir. Adamın ilmi var, yanlışı biliyor, doğruyla birlik, hataları biliyor, yapması gerekenle birlik, ya da kar ve zararlarını biliyor adam, evet ve fakat hayatında bunları uygulamıyorsa, kendisine böyle bir fayda sağlamıyorsa, namazı biliyor ama kılmıyorsa, orucu biliyor tutmuyorsa, Kur'an biliyor okumuyorsa, aile fertlerine, çoluk çocuklarına, hısım akrabalarına, konu komşularına ve bütün insanlığa vazifelerini biliyor ama yerine getirmiyorsa, adam şeytan ve desiselerini biliyor ama ona uyuyorsa, Rahman'ın yolunu biliyor ama onda gitmiyorsa, yani öğrendikleri, bildikleri ona bir kar getirmiyor, fayda sağlamıyorsa, bu adamın halini düşünün, aynen bir hazine sahibi ki infak etmiyorsa, kendisine fayda sağlamıyorsa, yani harcamıyorsa, kenarda duruyorsa, onu kullanmıyorsa, işte bu iki adamın durumu aynıdır. Demek ki ilim sahibi olanlar, en azından bu ilimlerini gündemde tutacaklar ki böylece faydalansınlar. Dediklerini yerine getirecekler ki faydaları olsun. Yani onunla amel edecekler, ilim kendilerine faydalı olacak değilse, hazine sahibi bir adam hem ne kadar çok zengin bir adam ama hiç kullanmıyorsa, infak etmiyorsa, harcamıyorsa ne faydası var o hazinenin ona? 505. Alel yedi ma ahadet hatta tüeddiyehu. Alan el, aldığını ödeyinceye kadar sorumluluk altındadır. Bir adam borç almışsa, ya ki ödünç almışsa, birisi bir şeyler almışsa birisinden, vermek üzere almışsa, verme sorumluluğuyla almışsa, işte bu, onu ona ödeyinceye kadar bir sorumluluk gerektirir. Alan el, sorumludur. Ödünç olanlar, ya da borç olanlar, ya da benzeri, bir sonraki dönem için vermek zorunda emanet alınanlar, artık bunları insanlar ödeyinceye kadar sorumluluk altında olduğunu unutmasınlar. Ama heyhat! Emanet denilince neler akla geldiğini bilirsiniz. Komşunun, akrabanın, arkadaşın verdiği emanet şeylerden tutun. Ta Allahu Teala'nın bize, bak kulum sana bunları emanet veriyorum. Bu göz, bu kulak, bu el, bu ayak senin için benim tarafımdan emanet olarak kullanılsın, bana kulluk yapılsın diye veriyorum. Ben bunları vermeseydim sen bana kulluk yapamazdın. Al bunları da benim sana verdiğim bu vücutla sen bana kul köle ol diye verilen emanetleri düşünün. Bu din sana emanet, muhafaza et ey kulum. Yaşanır halde tut, misyonu kaybolmasın, fonksiyonu bitmesin. Bu Kur'an sana emanet, bu sünnet sana emanet ey Müslüman. Bu Kur'an ve sünnetin emanet olarak tanınması ve bu emanetin muhafaza edilmesi konusunda ne yapacaksan Allah'tan ve Resulünden öğren ve gerçekleştir denilen emanetleri düşünün. Bu emaneti alan insanların bir sorumluluğu vardır. Din bir emanettir. Tekalif-i ilahiye dediğimiz Allahu Teala'nın bizden istediği hayatın yaşanması bir emanettir. Bütün beden bir emanet, anne babaya çocuklar emanet, komşuya komşular emanettir. Yani insanlar birbirine emanettir bu anlamda ve bu konuda sorumluluk gerektirir. Onları yerine getirmeleri gerekir. ama özellikle madde planında insanlar birbirlerine ödünç veriyorlarsa veya borç veriyorlarsa ya da emanet veriyorlarsa bu da bir sorumluluk gerektirir. Ona dikkat etmelidir alanlar, emaneti üstlenenler. 506. Aleyke bidatid deyni teribet yedak. Sen eşin dindar olanını seç ki mutlu olasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hani her konuda söz sahibi olan Allah'ın elçisi ya, hayatımızın tümü için Rab ve İlahımız durumunda, Rahman ve Rahim olan Allah'ın elçisi ya, işte hayatın bir önemli bölümünü şöyle özetliyordu. Bir insan evlenecekse, nikahlayacağı kadında 4 vasıf arar. İnsanlar, kadının şu 4 özelliğinden birisi sebebiyle o kadını seçerler. 1. Güzelliğinden dolayı. Bakarlar, güzel bulurlar, hoşlanırlar. Güzel nedir diye sormayın, tarifi mümkün değil. Ona göre güzeldir o. Bakarsınız siz, yüzüne bakılmaz zannedersiniz ama o güzel bulmuştur, seçmiştir ve kabullenmiştir. Hem ne kadar güzeldir o. İkincisi, zengindir diye seçilenler. O kadın, kadın olmak özelliği bir yana ama mal varlığından dolayı iyi kabul edilmiş, eş seçilmiştir o. Onun için seçilir kimileri de. Bir üçüncü sınıf, asaletinden, sosyal statüsünden, mevkiinden dolayı, onun durumu, hal ve ahvalinden, çevre ve imkanlarından dolayı seçilen kadınlar vardır. Bunun için eş seçilir onlar. Güzelliği mi aranmamıştır. Mal mülk mü hiç fark etmez. Ama asaleti var ya, sosyal statüsü var ya, falanın kızıdır ya, toplumda şöyle bir ailenin, böyle bir asil ailenin çocuğudur ya o, ondan dolayı onlara damat olmak şerefine haiz olmak için işte onu seçmiştir kimileri de. Ve bir dördüncüsü, yani bu listede sonuncusu, dininden dolayı, imanından dolayı, ahlakından, edebinden dolayı seçilen kadınlar vardır eş olarak. Hanım olmaya layık görülmüştür bundan dolayı. İşte aleyhissalatü vesselam, insanların evlenme için seçtikleri kadınlar konusundaki bu 4 kıstası saydıktan sonra der ki, aleyke bidatid din teribet yedak. Sen dindar olanını seç. Mutlu olasın. Ellerin toprakla dolsun. Bu özel bir tabirdir. Teribet yedake. Allah hayrını versin. Allah yardımcın olsun. Mutluluklar senin olsun. Sen rahat ve huzura kavuşasın. Ama ancak bu zaman olur deniliyordu ya. Peki ama öyle de ikisi birden, hatta üçü dördü de beraber olsa olmaz mı? Artık o senin kaderin, takdirin. Cenab-ı Hak kimi takdir etmişse, dindar olanını sen seçmek için uğraşırken, öyle bir dindar çıksa ki karşına, bakınca memnun olacağın güzelliğin ötesinde güzel. Allah'a hamd et, öyle takdir etmiş. Ama sen dindar olanını seç. Peki ama ben dindar olanı seçeceğim diye hep benim karşıma yüzüne bakılmaz tipler ya da elinde ekmeği olmayan cinsler ya da sosyal statüsü pek itibar edilmez insanlar, kadınlar çıkarıyorlar. Ne yapsam mı diyorsunuz? Sen dindar olanı seç, rahat edersin, haberin olsun. Ama hem dindar olsun hem de onun yanında. Bunu sen bilirsin ve fakat konuyla ilgili ben Kur'an-ı Kerim'e dayandırılan bir kıstas sunmaya çalışayım inşallah. Allah-u Teala insanlık tarihinde ilk işlenen suç olarak, insanların duyup bildiği, öğrendiği ilk suç olarak iblisin suçunu arz eder bize. Adem'e secde etmedi ve suçluydu. İkinci suç Adem ve Havva'nın suçu, cennete girdiler ve yasaktan yediler. Bu iki suç karşısında iki tavır vardı. Bir, iblisin tavrı, ben suçluyum demedi, suçu tamamen karşıdakinde yani Allah'ta buldu ve dedi ki Adem diye birini yarattın ve beni onunla imtihan ettin. Febime ağveyteni, beni onunla ihva edip saptırdığın için suçlu sensin ve bana izin ver ki ben de insanoğlunu yoldan saptırayım dedi. Yani suç tamamen karşıdakinin dedi. Ama Adem ile Havva dediler ki Rabbena zalemna enfüsena Ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ya Rabbi, suç bizim, suç bizde, biz suçluyuz. Bu suçu biz işledik. Eğer affetmez, mağfiret, merhamet etmezsen mahvolduk ya Rabbi dediler. Ama biz, olması gereken bu iki temel prensibin dışında bir üçüncü yol icat ederek, ya Rabbi suç bizim ama şeytanın hiç mi suçu yok demeye çalışıyoruz. Ne dersiniz? Bunu biz icat ettik değil mi? Kur'an'da böyle bir yol yok. İkinci bir örnek. Allah-u Teala'dan gelen emir ve nehiler karşısında insanın Müslümansa eğer yapması gereken semi'ana ve ata'ana demesidir. Duydum ya Rabbi, anladım, fark ettim ya Rabbi, itaat edeceğim, boyun büküyorum dediğin gibi ya Rabbi, ben teslim olmak zorundayım, bana düşen teslimiyettir ya Rabbi demektir değil mi? Evet, Müslüman semi'ana ve ata'ana diyecektir. Ama Müslümanlıkla ilgisi olmayan ya da karşı gelen, itiraz eden, isyan edenler de, ki Kur'an-ı Kerim onu da haber veriyor bize, onlar da semi'ana ve asayna diyorlarmış. Yani duyduk, anladık ama isyan ediyoruz. Biz bunu uygulayamayız. Senin dediğin gibi yaşayamayız. Olmaz böyle şey ya Rabbi diyorlarmış. Ne dersiniz? Biz mertçe, Müslümanca, adam gibi ya Rabbi duyduk, dinledik, itaat ettik diyemeyeceğimize göre, isyan ettik demek de işimize gelmediğinden arada bir yol mu icat etmişiz? Semi'na ve nesina gibi mesela. Yani duyduk, dinledik ama unuttuk ya Rabbi. Hani ikinci ayete geçince birinciyi, üçüncü ayete geçince baş tarafı, Kur'an'ı kapatınca hepsini, kapıdan çıkarken tamamını unuttuğumuz bir gerçek değil mi? Hep böyle bir şey bulmuşuz. Yani o net iki tarz, iki tavır arasında bir üçüncü şekil icat etmişiz değil mi? Bu bize ait tabii. Mesela bir üçüncü örnek aklıma geldi. Ahzab suresinde, Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike in kuntunne turidnel hayate dünya ve zineteha fetealeyne umetti'kunne ve usarrihkunne serahan cemila. 29. ayette ve in kuntunne turidnallaha ve rasulahu ve darel ahire fe innallaha a'adde lil muhsinati minkunne ecren azima buyurulur. Söyle hanımlarına, bu ümmetin analarına söyle, söyle onlara, eğer onlar dünya hayatını ve ziynetini isterlerse, çağır onları, istedikleri her şeyi ver ve güzelce boşa ayrıl onlardan. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve darul ahireyi, cenneti isterlerse, Allah muhsinelere ne kadar büyük, muazzam ecir ve mükafatlar hazırlamıştır bilsinler. Bize düşen ne burada? Ya dünya ve ziynetini istediğimizi beyan edecek, peygamberden uzaklaşmayı seçeceğiz, ya Allah'ı, Resulünü ve cenneti isteyecek ve Allah'ın bize hazırladığı mükafatları gözleyeceğiz. Ama biz net, mert bir tavırla ikisinden birini seçemeyince, ya Rabbi cennet istiyoruz ama dünyadan da biraz veya dünyayı istiyorsak ama cennetten de mahrum olmayalım demiyor muyuz? Ne dersiniz? Evet, dindar olsun, olmaya olsun ama benden daha dindar olmasın. Öyle hayatın bütün kademelerine Allah karışır, peygamber karışır deyip durmasın. Benim kendime ait kendimce prensiplerim, zevklerim, özel dünyalarım vardır. Onlara da müdahale etmesin. Ama yani az biraz şöyle güzelliği, malı mülkü, aktualiteden haberdar oluşu, piyasayı tanıması, giyince yakıştırması, konuşunca beğendirmesi ya da işte toplumda beğenilir bir kimlik kazanması gerekir diye insanlar başka şartlar da arıyorlarsa, onu bilemem ama aleyhissalatü vesselamın dediğini tekrar edelim. Aleyke bidatiddin teribet yedak. Makamı, mevkii, sosyal statüsü, malı, mülkü, saltanatı, zenginliği ya da güzelliği değil, bir kadının eş olması için yeter sebep olarak seçiminde tek ölçü, o sadece dindar olmalı. Dindarını seçmeliyiz ama din denilen şey sadece namaz değil, sadece abdest değil, sadece Kur'an'ın metni okumak değil, sadece bunun dersini yapmak veya bununla para kazanmak değil, dindar olmak demek Allah'ın istediği ve peygamberin örneklediği gibi bir Müslüman olabilmektir. 507 Aleyküm minel a'mali ma tutikun fe innallâhe la yemellû hattâ temellû وَاِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ. Size gücünüzü zorlamayacak şekilde kulluğu, yani altından kalkabileceğiniz amelleri tavsiye ederim. Zira siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmaz. Allah'a en sevimli gelen ameller az da olsa devamlı olanlardır. Aleyhissalatü vesselamın tavsiyesine yeniden kulak veriyoruz. Aleyküm minel a'mal ma tutikun. Gücünüz neye yetiyor? Takatiniz nispetinde altından kalkabileceğiniz ameller neler? Kendinizi zorlamadan, yani harap olmadan, kendinizi tahrip etmeden yapacağınız seviyede ameller. İşte onlar peşinde koşun. Önce yapacağınız iş bu. Peki ama kulluğunuz adına Allah'ın Resulü'nün bu tavsiyesi kaytarmak için bir kapı açmış olmasın bize? Ama olur mu öyle? Cenab-ı Peygamber bizi kulluktan alıkoymak için kapı aralamakla meşgul veya bununla memur değil ki. Ama işin aslı şu: çünkü فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. Siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmaz. Yani siz başladığınız işi ölünceye kadar, öldükten sonra bir ömür daha, bir ömür daha, bir ömür daha Allah verse, yani hep siz o amellerle meşgul olsanız, Allah sizin yaptığınız amellerden bıkıp usanacak değil. Önemli olan bizim bıkıp usanmamamız. Yani Allahu Teala elbette bizim kulluğumuzu ister ve fakat devamlı olanını daha çok sever Allah, az bile olsa. Yani sadakatin ya da sebatın amelde önemi gerçekten büyüktür. Başladınız bir amele, camiye gidiyorsunuz. Aman Allah'ım, 5 vakit tam ve mükemmel. Devam edin, hayırlı olsun. İyi gidiyordunuz, bir de oruç ekleyeyim dediniz. Bir gün oruç tutuyor, bir gün bozuyordunuz. Ne kadar güzel, devam ediyorsunuz. Allahu Ekber, namaz iyiydi, camiye iyi devam ediyordunuz. O güzel gidiyordu. Meğer günde 5 zaten size göreymiş. 50 vakitten azaltıldığına kadar da münasip olmuş. Tamam, onu icra ediyorsunuz. Ama ve fakat oruç zorunuza gitti, öyle mi? Öyle yapmayın o zaman. Hani her gün bir gün oruç, bir gün iftar ederek hayatınızı Davud Aleyhisselam'ı örnek alarak oruç tutmak zorunuza gidiyorsa, onu azaltsaydınız. Mesela 2 gün tutmasa, 1 gün tutsaydınız. Ya da pazartesi tutsa, salı çarşamba tutmasaydınız, perşembe bir daha, sonra tekrar pazartesi, bir daha perşembe tutsaydınız. Böylece devam edebilirseniz bu daha hayırlı olacaktı. Zorunuza mı gideceğini zannettiniz? Baştan daha azına başlayın isterseniz. Her ay 13-14-15'inde Muharrem, Sefer, Rabiülevvel, Rabiülahir aylarının, yani aya dayalı kameri ayların her bir ayında, hicri aylarda 13-14-15'inde şu göğe baktığınızda semada ayın en parlak olduğu günlerde tutulan oruçlardan söz ediyorum. İşte onlara devam edin. Ben onu da yapamam diyorsanız Ramazan'ı güzel tutun. Recep ve Şaban aylarında biraz oruç tutun. Ama Şevval'den de 6 gün oruç tutun. 1 yıl oruç tutma sevabını elde edersiniz. Ama yapabileceğiniz kadar üzerinde durun. اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ. Yani devamlı olsun yeter ki, ama gücünüzü zorlamayın. Yani bıktım usandım diye bırakacağınız seviyeyi istemeyin. Değilse siz usanmadıkça Allah usanmaz. Haşa, Allah zaten usanmayacak da biz usanırız. Bize bir uyarı vardır burada. 508. Amelun kalilun fi sünnetin hayrun min amelin kefirin fi bid'atin. Peygamberin yolunda, peygamberin izinde az bir amel, bid'at olan pek çok amelden daha hayırlıdır. Mesela namaz kıldıktan sonra Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 defa istiğfar getirmemizi, istiğfar etmemizi ister. Estağfirullah diyeceksiniz 3 defa. Bu sünnette olan bir harekettir. Öyle yapmaz da siz dedenizin çok sevdiğiniz bir kasidesi, babanızın ama bayıldığınız bir gazeli vardı, namazdan sonra itiat edindiniz, Allah'a yalvarı adına ya da peygamberi methü sena adına bir naat-ı şerif vardı arkadaşınızdan, onu okumaya başladınız. Selam verdiniz, namazdan çıktınız, başladınız bu kasideyi okumaya. Yok dinde, imanda yok, sünnette yok, bid'attır, sonradan ortaya çıkmıştır. Hem bunu ne kadar güzel yapıyorsunuz, hem de hatta önceleri birer defa okuyordunuz, şimdi üçe çıkmıştınız, planladınız, yedi defa okuyacaksınız. Yapmayın. Bid'at olan çok olsa da, sünnet olan az olsa da, sünnet daha hayırlıdır. Namazdan sonra, tesbih, tahmid ve tekbir görevimiz vardır bilirsiniz. Sübhanallah, elhamdülillah ve Allahu Ekber diyeceksiniz. Böyle bir amel sünnette bize vaz edilmiş, belirlenmiş ve ayarlanmış bir dindir. Yani namaz kılanlar namazdan sonra ya 33'er defa Sübhanallah, elhamdülillah ve Allahu Ekber demeliler veya 25'er defa Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber ve La İlahe İllallah demeliler veya 10'ar defa Sübhanallah, elhamdülillah ve Allahu Ekber demeliler. Ama bunun ötesini ben bilmiyorum sünnette. Ben bir başka model, ben bana göre bir model icat ettim demenin veya bizden önce kafası çalışanlardan bu icadı yapanlar varmış, bize düşen uymaktır demenin ne anlamı var? Peki ama mesela namaz güzel namazdır. Namaz güzeldir ve namazdır. İnsanlar yeni namaz formları ekleseler dindarlıklarına, kuşluk namazı vardır. Sevinince veya üzülünce namaz vardır. Veya gece namazı vardır. Ya da evvabin namazı vardır. Ya da insanlar sünnette buldukları kimi namazları kimi zamanlar kılmak zorundalardır. Ama ve fakat çayda üçüncü bardaktan sonra bir namaz, çorbadan sonra börekten önce bir namaz, ama baklavanın ardından üstelik iki defa namaz diye namazlar icat edilse ne dersiniz? Yani namaza karşı mı geliyorsun arkadaş? Adam kılsın da nasıl kılarsa kılsın mı diyorsunuz? Evet ama böyle namazları icra edenler yapmayanlara göre daha Müslümandır derlerse bid'at budur zaten, değilse namaza karşı gelen falan yok. Yani bid'at, İslam dininde bir eksiklik varmış gibi tamamlamak ya da fazlalık varmış gibi eksiltmeye çalışmak demektir. Böylece bu yeni formun uygulanması yapılmayana göre, yapmayana göre daha Müslümanlıktır diye ortaya konuluyorsa bid'at bu demektir ve böyle yapılan ameller, bid'at ve hurafenin eseri olan ameller elbette hayırlı değildir. Hayırlı olanlar ancak sünnete uygun olanlardır.
Udul merda ve tebi'ul cenaze tüzekkirukumul ahira. Hastalarınızı ziyaret ediniz, cenazelerin defnine katılınız, bu sizi ahireti hatırlatır. Hasta ziyareti için prensipler olduğunu bilirsiniz sünnette. Unutmadan hasta ziyaret edeceksiniz. İlk üç gün hastanın ziyaretine kapalı olduğunu biliyorsunuz. Ondan sonra ziyarete açılan hasta, ilk günündeki ziyaretle daha eftal, daha sevap imkanı verecektir. Sonra, elinden mümkünse tutacaksınız, dua edecek, istiğfar edeceksiniz, dua isteyecek, Allah'tan mağfiret isteyeceksiniz, sonra güzel sözler söyleyecek, rahat ettireceksiniz, sıkıntıya sokmadan ayrılacaksınız, hasta ziyaret edeceksiniz. Ama bu, onun adına bir bahşiş, onun adına bir güzellik olduğu yanında, bizim adımıza yani hastayı ziyaret edenler adına da ahireti hatırlatan, ölümü hatırlatan bir gerçek olacak. Hasta ziyareti. Yakınlarımızın, hısım akraba, konu komşu, yakın bildiğimiz insanların hasta ziyaretinin güzel olduğu gibi, bazen de kimsesiz, ziyaretçisi olmayan hastaların ziyaretini düşünmek de görevimiz olacaktır. Ve fakat, hatta ziyaretçi akınından rahatsız olan kimi insanlardan biri ise hasta ve ziyaretçisi de zaten çoksa ve pek çoksa, bir de siz, geçmişte bir hak hukuk olmadığı halde, gitsem de bir hasta ziyareti, duasını alsam diye çabalarsanız, biraz gayret keşlik olur gibi geliyor. Onu yormayın, siz de yorulmayın ama kimsesi olmayan, kimsesiz, hem de sizi bekleyen, hatta hal hatır soracak birilerini bekleyen insanlar, o tür hastalar da vardır bir yerlerde, gözü kapıda, çaresiz, ne yaptığını bilmez, onları ziyarete gidin. Hem bu bazen sizinle hak hukuk irtibatı olan insanlardır ama siz onu çoktan unutmuşsunuzdur. Onları ziyaret edin. Bir de cenazeyi takip etmek, cenazeye katılmak. Cenazenin defnine katılmak da bir görevdir. Hele bu yakınınızsa, yani akrabanızsa, oğlunuz, kızınız, ananız, babanız, karınız, kocanızsa, peki ama kadınlar da katılsınlar mı? Artık sizin yaşadığınız bölgedeki uygulama nedir bilmem ama İslam dininin bu konudaki prensiplerini öğrenin ve önce insanlara anlatın, onlar anlasınlar. Eğer o güne kadar hiç bilinmeyen bir tarzsa, İslam dininde olan o uygulamayı onlar hiç görmemişlerse, kendi kendilerine bir yapı, bir yapılanma kazanmışlarsa, önce öğretin, sonra uygulayın. Ama onlar bilmeden, hayır İslam dini madem hak vermiştir, ben bunu gizleyemem, yaparım demeyin. Çünkü insanlar dinin sanki bozulması şeklindeki bu sizin dindarlık uygulamanızı engellemeye çalışırlarsa onları günaha sokan da siz olursunuz. Dikkat edin. Önce öğretin, sonra uygulayın. Cenazeye katılmak. Bir yakınınızın, bir Müslümanın öldüğünü duyunca evine gitmek şeklinde başlayacaktır. Çünkü cenaze sahipleri o anda ne yapacaklarını bilemezler belki de. Varın, aklı başında birisi olarak tarif edin. İslam'ın istediğini söyleyin. Ne yapacaklarını onlara haber verin. Sonra yıkanırken, kefenlenirken, sonra cenaze namazı kılınırken ve defnedilirken ne yapılması gerekirse siz orada bulunun. Katılın cenazeye. Yani defne katılın. Cenazenin defni için orada bulunun. Sonra definden sonra taziye döneminde o aileyle, yani cenaze yakınlarıyla beraber olun. İşte bu bir vazifedir. Bu bizim bir vazifemizdir. İslam'ın bizden istediği bir görevdir. Ve bu bize ahireti hatırlatır. Tekrar okuyorum. Udul merda ve tebi'ul cenaze tüzekkirukumul ahira. Hastaları ziyaret edin. Cenazelerin defnine katılın, bu size ahireti hatırlatır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.